Ayrım 13.
Dünyanın bütün haber ajanslarında İstanbul'un her an düşebileceği haberleri yankılanmaktadır. Bu en karanlık gecelerde elden gelen tek şey ise dua etmektir. Ülkedeki bütün okullara haber salınmış, öğrencilerden Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen duasını 4444 kere okumaları o günlerde istenmiştir. Soğuk kış gecelerinde Anadolu'nun bütün çocukları da İstanbulludur. 17 Kasım 1912 Pazar, Çatalca, Büyük Direniş. Gerçek sevgi yalnızca fedakarlığı bilir, hatta kendini feda etmeyi gerektirir. Stirner. Bu sabah İstanbullular top sesleriyle uyanırlar. Cephede patlayan toplar İstanbul sokaklarında yankılanmakta, şimşekler ve gök gürlemeleri bu seslere karışmaktadır. Çatalca'da da top seslerine şimşekler karışır. Üstelik ağır bir sis vardır ve askerler sağanak yağmur altında insanüstü mücadeleler vermektedirler. Bulgarlar bütün harp boyunca hayallerine en fazla bugün yaklaşırlar. Ayasofya ile aralarındaki mesafeyi 35 kilometreye kadar düşürürler. İstanbul'da herkes nefesini tutmuş cepheden haber beklemektedir. Ama ne iyi ne de kötü. Bütün gün hiçbir haber gelmez. Yağmur ve sis akşama kadar sürer. Bulgarların intihar saldırıları da askerlerimizin kararlı direnişleri de. İki taraf askerlerinin sadece bugünkü kayıpları 20 binden fazladır. Bugün değişen sadece bir şey olur. Harbin başından beri en küçük zorlukta dağılan Türk askerleri bugün Çatalca'da direnmektedir. Hem de hiç kimsenin ummadığı kadar. Yıllar sürecek büyük direnişin ilk adımı belki de bugün atılmıştır. İstanbul'u size vermeyeceğiz. Gece sürerken mevzilerde değişen bir şey olmaz. Sağanak yağmur sabaha kadar sürer Çatalca'da, İstanbul'da da. ...18 Kasım 1912 Pazartesi, İstanbul'da Avrupalı askerler. Denize düşen yılana sarılır, Türk atasözü. Başbakan Kamil Paşa ve kabinesi öylesine umutsuzdur ki, sadece kendi çıkarlarını ve İstanbul'daki kendi vatandaşlarını korumayı düşünen büyük devletlerin, askerleriyle birlikte İstanbul Limanı'na birer savaş gemisi göndermelerine bile izin vermişlerdir. Bu hükümetin İstanbul'da artık kanun ve nizamı yürütecek güçte olmadığının da açıkça itiraf edilmesi anlamındadır. Stefan Lozan, dönemin gazetecilerinden. Güneş ufuktan yükseliyor, benzeri görülmemiş tarihi bir sahneyi aydınlatıyordu. Yabancı askerler İstanbul'a, bu kutsal şehre giriyorlardı. İspanya, Romanya, Belçika, Hollanda bile birkaç sandal asker çıkarmıştı. Sayıları 2000'e yakın bu askerler hem elçiliklerini hem de İstanbul'da yaşayan kendi vatandaşlarını koruyacaklardı. Güneş doğdu, askerler dağıldılar. Bu saatte uyanmış ve sokağa çıkmış olan halk, İstanbul'a giren bu askerleri acı bakışlarla sessizce izlemekteydi. Uzaktaki minarelerden sabah ezanları duyuluyordu. Pierre Lotit, dönemin gazetecilerinden. Ele geçirdikleri topraklar öyle sanıyorduk ki müttefiklere yetecektir. Fakat yanılmışız, yetmiyormuş. Düşmanı sonuna kadar kovalamak ve elinden mukaddes şehrini de almak gerekiyormuş. Delice bazı hayallerle gurur ve kinlerini tatmin etmek için arta kalanları da, yani çoğu silahsız ama öfkeli bir çılgınlıkla İstanbul istihkamlarını savunmaya koşanları da öldürmek gerekiyormuş. Padişah Hazretleri kendisini ancak sarayında ve 85 yaşındaki Kamil Paşa'da çalışma masasının başında öldürebileceklerini ilan ediyorlar. Çocuklar, taptaze çocuklar okullarını bırakarak askere yazılıyorlar. Kendilerini ölümün kucağına atmak için Çatalca'ya koşuyorlar. İmamlar cepheye koşuyor ve eli silah tutabilen ihtiyarlar onların peşinden gidiyorlar. Umutsuzluğun bu kahramanca direnişi karşısında Hristiyan milletlerden hiçbiri onları desteklemiyor. Onlar sadece imzalanmış anlaşmaları çiğneyerek, verilmiş sözleri unutarak ellerindeki avdan bir şeyler koparmaya çalışıyorlar. Ya Beyoğlu, o herkesçe bilinen Levanten Beyoğlu, etrafındaki evler can çekişen yaralılarla doluyken, ovaları şehitlerle, yağmur altında çürüyen gömülmemiş kahramanların cesetleriyle örtülüyken, bu Beyoğlu gürültülü kahvehanelerini, eğlence yerlerini bile susturacak kadar bir utanma eseri göstermiyor. Aubrey Herbert, dönemin gazetecilerinden. Balkan devletleri teçhizatsız ve teşkilatsız Türk ordusuyla savaşırken zafer üstüne zafer kazandıklarında Beyoğlu'ndaki bütün Rum kafeleri zafer türküleriyle çınladı. Akıllı Türkler caddenin ortasından yürüdü. Rumlar caddenin tamamının kendilerine ait olacağı ve Kral Konstantin'in gelip Ayasofya'da yapılacak ayine katılacağı zamana kadar kaldırımda kalarak haftaları saydılar. Stefan Lozan dönemin gazetecilerinden. İstanbul'un 1 milyon 500 bin nüfusunun yarısına yakınının Rum, Levanten Yahudi ve Avrupalı olduğu göz önüne alınınca doğaldır ki burada birlik ve beraberlik ruhu olamaz. Bununla beraber Levantenler son derece rahat davranabilirler. Bu kargaşa günlerinde hiçbir Rum dükkanını kapamaya, hiçbir Levanten kafelerini terk etmeye, hiçbir Avrupalı da çay zamanlarındaki valslerinden feragat etmeye razı olmamışlardır. Beti benzi atmış titreye titreye Beyoğlu yokuşlarını tırmanan yaralılar ise onların orkestra gürültüleri arasından geçiyorlardı. Bunun daha da kötüsü bir takım kimseler Osmanlı'nın yenilgisini istemekteydi. Şüphesiz Osmanlı bu muameleye layık değildi. Osmanlı'nın savaş meydanlarında düşmanları tarafından mağlup edilmeden evvel kendi bahşehrinde kendi algı tarafından mağlup ilan edilmek istenmesi çok acı bir dersti. Ben bundan ibret aldım. Vatanımızın içini dışını güçlü bir şekilde koruyalım. Yabancıların içimize fazla yerleşmelerine izin vermeyelim. Barış zamanında savaş istilasına karşı yalnız memleketin ticaretini değil, moral gücünü de yüksek tutalım. Öyle ki harp içinde malımızla olduğu kadar varlığımızla da müsterih olalım. Ana vatanımıza bir kötülük bulaştığında acı ve ıstırabı kendi ailemiz içinde duyalım. Bu durumları gördükçe insan çok uzun yıllar, çağlar öncesi eski bir kavim göçü gördüğünü zannedebilir. Gözlerimizin önündeki koşumların bir kısmı, sandıklarınsa birçoğu hemen hemen 100 yıllıktı. Şüphesiz bunlar bir zamanlar batıya aynı sessizlik içine gitmişler ve şimdi geri dönüyorlardı. Hepsi bu kadar. Hükümet bu akıl almaz göçe karşı şüphe yok ki lazım gelen tedbiri almış, birçok kayık ve vapur göçmenlerin taşınmalarına ayrılmıştı. Bir bölümü Bursa tarafına, bir bölümü de Karadeniz sahiline indirildi. Avrupa'da Osmanlı nüfusu azaldıkça Asya'daki nüfus çoğaldı. Çorlu'dan Kırklar eline kadar uzanan ovada bir süre sonra bir kadın veya bir çocuk, hatta askerlerin dışında yıkılmayan bir mesken bile kalmamıştı. Savaş muhabirleri Çorlu'yu terk ettikleri zaman aydınlanmak ve ısınmak için evlerin çatılarından pencere pervazlarına kadar yakmışlardı. Buna karşılık Asya sahillerinde Bedevi kabilelerinkine benzer köyler meydana gelmekteydi. Sefarethanelere gelince onlar Lüleburgaz bozgununu fırsat saydılar. Boğaziçi'nin solundaki konaklardan savaş trafiğini tespit ediyorlardı. Kasım'ın ilk haftasında ufkun her noktasından değişik şekil ve renkte savaş gemilerinin yaklaştığı görüldü. İstanbul Boğazı'nda hareket etmek imkansız hale geldi. Her tarafta askeri gemilerden oluşan savaş kıtaları vardı. Bu demirden canavarlar sürekli ziyafetlerle haber alıp veriyorlar, büyük bir gayretle telgrafları çalıştırıyorlardı. Pierre Loti, dönemin gazetecilerinden. Zavallı Türkler, herkes tarafından tek başına bırakılan, kandırılan, silah ve malzeme satışlarında aldatılan Türkiye. Haklarının çalınmış olması yetmiyormuş gibi ölmüş aslana çifte atan eşek misali, kendilerine bazı gazeteler tarafından hakaretler edilmektedir. Kanla yoğrulmuş toprakları üzerinde İslamiyet uğruna şerefle can vermiş 500 bin şehit bıraktıkları halde, bu gazeteler onlarla alay ediyorlar, onları küçük görüyorlar. Şu satırları yazarken karşımda düşman tarafından feci bir şekilde uzuvları kesilmiş bir Türk subayının fotoğrafı bulunuyor. Bütün acı gerçeklere rağmen hayır, Avrupa'nın gözünde Türklerden başka katliamcı yoktur. Bu konuda ilgilileri tarafından Avrupa'ya aktarılan efsane çok sağlam düzenlenmiştir. Onu lehimlerinden sökmek mümkün değildir. Şu anda ağza alınmaz küfür ve tehditler yağıyor üstüme. Bulgarların bıçakları altında can vermek tehlikesiyle karşı karşıyayım. Çünkü mağlupları savunuyorum. Ama bana öyle asil mektuplar da geliyor ki, sesimi vicdanlarına teselli verici buldukları için gayretli parmaklarıyla bir küçük Rum kızı bana şöyle sesleniyor. Efendim, 9 Kasım 1912 tarihinde yayınlanan o etkili yazınızı yeni okudum. Ben Rumeli halkından 14 yaşında bir kızım. Avrupa'nın şimdi şu sıkıntılı günlerinde yapayalnız bıraktığı Türkiye'ye bütün kalbimle acıyorum. Her zaman medeniyetten bahsediyorlar. Çöllerde nice vahşi fakat iyi hayvanlar vardır ki kendilerine kötülük etmezseniz size dokunmazlar. Fakat bir de kışkırtacak olursanız bütün yırtıcılıklarını gösterirler. Türkler kötü davranıyorlarsa herhalde herkesi aleyhlerine dönmüş olarak görmekten doğan bir ümitsizlikle bunu yapıyorlar. Onları sevenler orada kendi memleketlerinde yaşamış olanlardan ibarettir artık. Hristiyan dünyası dinle ilgili konularda Türkleri örnek almalıdır. Bulgar kralı Ferdinand Hilal'i yenmek istediğini söylüyor. Buna da medeniyet adını veriyor. Peki ama bir milletin dinine saygı göstermek de gerekmez mi? Bu tebrike değer küçük cümleleri okurken şu atasözünü hatırladım. Gerçek çocukların sözlerindedir. Tanımadığım bir kadın okurum bana, madem ki kimse yardım isteyen sesinizi duymak istemiyor, o halde politikacılara Türk milletinin varlığının faydalı olduğunu ispat ediniz diye yazıyor. Fakat ne yazık ki Avrupa'nın politik dengesi ve uluslararası iktisat konularında hiç bilgim yoktur. Herkesin bildiğini tekrarlamaktan başka elimden bir şey gelmiyor. İngiltere ve Fransa'nın kendi menfaatleri bakımından İstanbul'un Bulgarların eline geçmesine engel olmaları gerekir. Bazı kimselerin İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından alınmış olduğunu ileri sürerek sözlerimi çürütmek istediklerini duyuyorum. Ama affedersiniz bu olay 1453'te olmuştu. Eğer aradan geçen 500 yılı aşkın bir yükselme devrinden sonra Hristiyanlıkları ile iftihar eden milletler aynı şeyi yapmaya ve İstanbul'u geri alma uğruna eskisinden daha çok adam öldürmeye kalkışırlarsa bu bana medeniyetimizin ve Hristiyanlığımızın iflası olarak görünmektedir. Gazetelerden birinin bastığı fotoğrafa bakıyorum. Burada dört müttefik kral savaşa tekrar başlamaya hazır bir durumda at üstünde görülüyorlar. İşte ordularının peşinden kanlı çamurlar ve kızıl derecikler içinden Hazreti İsa adına ilerleyen dört serseri şövalye. En başta Bulgarların Ferdinand Koburgu. O Ferdinand ki peşinden din yobazlarını sürüklemek için haçı çok gürültülü bir davul gibi çalmayı başarmıştı. Ferdinand Koburg'un hemen arkasında Sırp Pierre Gergovic'in sinsi ve kötü suratı göze çarpıyor. Ondan sonra Karadağ'ın küçük kralı geliyor. İşte Hazreti İsa mücahitlerinin toplandığı saf ve temiz üçgen. En sonra fotoğrafın ancak görülebilecek derecede arkalarında, bunların yanında at oynatmaktan şaşkın ve utanmış görünen Yunan kralı. Aslında haç ile hiç ilgisi olmayan bu haçlılar savaşının iç yüzü hakkında gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Artık iyice anlaşılıyor ki bunların vahşetleri, katliamları gösterdiğim dereceyi çok aşıyor. Hatta bunlar işi yeni işkence usulleri bulmaya kadar ilerlettiler. Er veya subay Türk esirleri sağ olarak fakat burunsuz, dudaksız, göz kapaksız yerlerine geri gönderilmişlerdir. Bütün bu uzuvlar makasla kesilmişlerdir. Sadece Selanik'te yapılan 3 günlük saldırı ve katliamların görgü şahitleri bir alay teşkil edebilir. Journal'da Selanik gazetesinin eski başyazarı Samuel Levy'den bir mektup. Yunan ordusu tarafından metotlu bir şekilde planlanarak yağma edilen Selanik şehrindeki durum dünyaca bilinmektedir. Serez'de bir Türk Bulgarların şehre girişi sırasında üzerlerine iki defa ateş etmiş. Bu hareket istila ordularının kumandanları tarafından verilen izinle korkunç bir katliamın başlangıcı oldu. Kumandanların müsamahalı bakışları ve yerli Ortodoksların yönetimi altında Bulgar askerleri 24 saat müddetle kan ve ganimet sarhoşluğuyla öldürdüler, yağmaladılar. Bu daha fazlası görülmemiş kasaplıkta 1500'den fazla Müslüman kesildi. Darma'da, Nusretli'de, İskeçe taraflarında, Demirhisar'da ve Hristiyanların Müslümanları izlediği hemen her tarafta az çok aynı sahneler görülmüştür. Hem de subayların gözleri önünde, belki de onların istek ve emirleriyle, İslam'ı mahvetmeye, kökünü kazımaya yemin eden bu istilacılar aşağı yukarı 70 bin Müslüman öldürmüşlerdir. Basın denen dördüncü kuvvetin Müslüman doğmuş olmaktan başka suçları olmayan, bu kadar masum, dul ve yetimler için biraz merhamet, biraz da Hristiyan insanseverliği istemesinin artık zamanı değil midir? Övr gazetesinden bir yazı. 150 kadar Bulgar komitacı ansızın Dede Ağaç kasabasına girdiler. Ta gece yarısına kadar Türkleri korkunç bir katliamdan geçirdiler. Ellerine geleni yağma ediyorlar, yaşlıları, kadınları ve çocukları ayırt etmeden öldürüyorlar, evleri basıyorlardı. Hristiyanların evleri emniyette olmaları için haç ile işaretlenmişti. Müslümanların bazıları bir camiye sığınmışlardı. Aralarında sadece yaşlılar, kadın ve çocuklar vardı. Bulgarlar bir süre sonra bunları kuşattılar. Bir ara kapıdan bir tabanca atıldı. Bunun üzerine bu zavallılara şiddetli bir yaylım ateşi açıldı. Cami harp meydanına döndü. Ertesi gün bu felaket yerini görmeye gittim. Yerde 25'ten fazla ölü yatıyordu. Türk ordusunu kırıp geçiren kolera sonraki günlerde Bulgarları da iyice sarsmaya başlar. Türk ordusu 24 günde 200 kilometre ilerleyip İstanbul kapılarına dayanan Bulgarları Kasım sonlarına doğru Çatalca hattında durdurmayı başarır. Kendine güveni gelen ordu toparlanarak saldırıya bile geçer. Oldukça geniş bir alanda savaşmak zorunda kalan Bulgarların gittikçe kötü duruma düşmeleri, Kamil Paşa kabinesi içinde uygun şartlarda yürütülecek bir ateşkes görüşmesinin başlama zamanının gelmiş olduğunun göstergesidir. Bulgarlar için yapacak bir şey kalmaz. Ateşkes teklifini kabul ederler. Ancak bu arada İttihatçıların kalesi konumundaki Selanik Yunanlıların eline geçmiştir. Selanik'in Yunanlıların eline geçmiş olması, Kamil Paşa'nın cemiyete karşı sıkı önlemler almasını kolaylaştırır. Bazı İttihatçılar hapsedilir, yolunu bulan bazıları da kaçarlar. Değişmeyen tek gerçek ordu-siyaset ilişkisidir. Harbiye Bakanı Nazım Paşa orduda bir taraftan halasker yanlısı kadrolaşma sürdürmektedir, diğer taraftan da hükümetin karşı çıkmasına rağmen İttihatçılarla yakınlaşarak siyasetle uğraşmayacağına dair şahsi ve askeri namusu üzerine söz verdi dediği Enver Bey'i 10. Kolordu Kurmay Başkanı olarak tayin etmiştir. Nazım Paşa'nın her iki siyasi grubu da küstürmeden bir denge unsuru olarak kendi kişisel gücünü korumayı amaçladığı bu dönemde, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin en gürültücü olanlarını başından atmayı başaran hükümet, görüşmelerin en fazla bir hafta içinde başlaması şartıyla Ateşkes Anlaşması'nı da imzalar. Yılmaz Öztuna, günümüz yazarlarından. Kasım ayı içinde Türkler her tarafta mağlup edilmişler, müttefikler Çatalca ile Adriyatik arasındaki toprakları işgal etmişlerdi. Yunanlar Bozcaada, Midilli ve Sakız'ı işgal etmişler, bütün Ege adaları Yunanlara geçmişti. Sadece Edirne, Yanya ve İşkodra kaleleri dayanıyordu. Bulgarlar Çatalca önlerinde durdurulmuşlardı. 3 Aralık'ta Bulgarlarla mütareke imzalandı. Bu mütarekenin feci ve akıl almaz maddesi, Bulgarların Edirne'den Türk ordusu içinde tren geçirerek Çatalca önlerindeki kendi ordularını besleyebilecekleri, fakat aynı şeyi Edirne için Türklerin yapamayacağı ve şehrin açlığa mahkum olacağı hakkındaki hükmüydü. Edirne yiyecek sıkıntısından son derece muzdaripti. Bütün otlar, kökler, hatta fareler yenmişti. İnisiyatif harp meydanından konferans masasına kaymıştır. Harbe devam edilip edilmeyeceğini Edirne şehrinin hangi taraflara verileceği belirleyecektir. Ocak 1913'te yapılan toplantı sonrasında Avrupalı devletler Edirne'nin Bulgarlara bırakılması gerektiğini, eğer bu tavsiye dinlenmezse savaşın yeniden başlayacağını ve Türkiye'nin oldukça güç bir durumda kalacağını bir nota ile Kamil Paşa hükümetine bildirirler. Emirden başka bir şey olmayan bu nota karşısında hükümet ne yapacağını şaşırır. Görünürde de zaten yapabilecek çok şey yoktur. Ancak İttihatçılar için Bulgar kuşatmasına Ekim ayından bu yana inatla direnen Serhat şehri Edirne'den vazgeçmek kabul edilemez bir durumdur. Bu yüzden de Midye-Enez hattının dışındaki bütün toprakların Balkan devletlerine pay edildiği bu anlaşmanın imzalanmaması, gerekirse savaşa devam edilmesi için uğraşırlar. Ama başaramazlar. Bunun üzerine de kendi kontrollerinde kurulacak yeni bir hükümetle, başta Edirne olmak üzere bütün sıkıntıları halledeceklerine inanmaya başlarlar. En başta da Yarbay Enver Bey. O, Balkan Harbi'nin en bunalımlı günlerinde gene huzursuzdur. Berlin'e aralıksız yazdığı mektuplarda duygularını ve düşüncelerini dile getirmektedir. Kurmay Yarbay Enver Bey, sana yazdığım gibi devleti ve memleketin istikbalini kurtarmak için iktidara güçlü bir hükümet getirtmeyi düşündüm. Nazım Paşa Başbakan ve Harbiye Bakanı olarak çok büyük bir gücü kendisine toplasın isterim. Çünkü her şeye rağmen şu sıra dürüst ve enerjik hareket etme kabiliyetinde olan tek adamın o olduğunu görüyorum. Oldukça tarafsız bir hükümet de kurabilirim ve bu yolla orduyu siyasetten kurtarırım. Ben ve bütün arkadaşlarım bunun için çalışırız. Ama Harbiye Bakanı Nazım'ın bu birleşmede prestij sahibi olabilmesi için bugün onunla ilk defa siyasetten konuşurken kendisinin de Edirne'yi ve diğer toprakları kurtarmak için savaşa taraftar olduğunu ilan etmesini teklif ettim. Böylece ordunun ve halkın da sempatisini kazanacaktır. Biraz tereddütten sonra kabul etti Nazım. Bunun üzerine Nazım ve hükümet konusundaki fikrimizi bildirmek için saraya gittim. Sultan teklif ettiğim yolun lüzumuna inanmış göründü. Böylece sevgili dostum bir hükümet kuracağım. Çünkü diktatörlükten korkuyorum. Umarım kendi menfaatimi değil vatanımın menfaatini düşündüğümü anlarlar. Ümit ederim böylelikle savaş yeniden başlar ve 200 bin askerimiz değer verilmeyi hak ettiğimizi Avrupa'ya gösterirler. Başbakan Kamil Paşa zaten öteden beri İttihatçı düşmanı olarak tanınmaktadır. Cemiyet son çare olarak Harbiye Bakanı Nazım Paşa ile irtibat kurar. Nazım Paşa'yı anlaşmanın imzalanmaması, eski genelkurmay başkanlarından Ahmet İzzet Paşa gibi deneyimli komutanlarla Enver Bey, Fethi Bey, Cemal Bey gibi İttihatçı subayları etkin görevlerde kullanarak savaşa devam etmesi için ikna etmeye çalışırlar. Ama bir netice alamazlar. Kurmay Yarbay Enver Bey, 10 Ocak 1913. Bugün hakikaten altüst oldum. Şerefsiz de olsa yaşamak isteyen bir sürü insanın memleketi onu yutacak olan yıkıntıya doğru götürdüklerini gördüm. Yok, ben akıntıya karşı yüzmek istiyorum ya da uçurumdan aşağı yuvarlanmak. Memleketim yıkıntının eşiğindeyken yazdığım için beni ayıplamayın. 12 Ocak 1913. Hükümet düşecek, memleketin durumu belirsiz. Herkes benden çok ümitli. Bu paşaların ne kadar kabiliyetsiz ve enerjisiz olduklarını görüyorum. Çürümüş insanlar topluluğu hala iktidardalar. 14 Ocak 1913. Eğer hükümet Edirne'yi hiçbir çaba göstermeden bırakırsa orduyu terk edeceğim. Açıktan açığa harp çağrısında bulunacağım. Vatanı kurtarmak ya da şerefimle ölmek için her şeyi alt üst edeceğim. Daha iyisini kurmak için yıkacağım. Hazinede para kalmamış, ekonomi neredeyse durmuş. Ama siyasi çekişme gene doruk noktasına varmıştır. İstanbul kaynamaktadır. İttihatçılar bütün günahın Başbakan Kamil Paşa, Başkomutan Vekili Nazım Paşa ve İtilaf Partisi'ne ait olduğunu ileri sürmektedirler. Böyle bir hükümetin Bulgarların eline geçmiş olan Trakya'yı kurtarmasının mümkün olmadığını savunan Talat Bey, durumu müzakere etmek üzere yakın arkadaşlarıyla İstanbul'da gizli bir toplantı düzenler. Yarbay Enver Bey, Binbaşı Hafız Hakkı Bey, Prens Said Halim, Binbaşı Fethi Bey, Ziya Gökalp gibi ileri gelen iddiaçı isimlerle yapılan toplantıda hükümetin devrilmesi meselesini konuşurlar ve karara varırlar. Artık yapılacak tek şey bu hükümeti devirmektir. Kendi kontrollerinde kurulacak yeni bir hükümetle harbe devam ederek, başta Edirne'nin kurtarılması olmak üzere bütün sıkıntıları halledecekleri inancındadırlar. En başta da Yarbay Enver Bey. İttihatçı subaylar arasında nüfuz sahibi olanlardan Mülazım, yani Teğmen Zeki Bey, o günlerde Alman Büyükelçisini ziyaret eder ve niyetlerini açıklar. Baba Ali Baskanı. Hamlet, yaptığı işin farkında değil mi bu adam? Türkü söylüyor mezar kazarken. Horatio, alışmış, umursamıyor artık. Shakespeare. Kara ve felaketli bir kış sabahı. Yarbay Enver Bey, kimilerinin cemiyeti beşeriyetin en müstekreh tohtuları olarak tavsif ettiği beraberindeki kalabalıkla toplantı halindeki kabineye baskın yapmak üzere yola çıkmadan önce yine mektup yazmaktadır. Berlin'e. Kurmay Yarbay Enver Bey, 23 Ocak 1913 Perşembe. Sevgili dostum, bugün ne olacağını bilmiyorum. Kendi tedbirlerimi almaktan başka yapacak şeyim yok. Yani hükümeti düşürmek ve fikrimi yeni hükümete kabul ettirmek. Her şey şimdiden hazır. Eğer bu memleketi kurtaracaksa mutlu olurum. Ölürsem vazifemi yapmış kabul ederim kendimi. Allah'a dua ediyorum. Eğer projem Türkiye'ye mutluluk getirmezse beni öldürmesi için dua ediyorum. Ata binmem lazım. Beni bekliyorlar. Teğmen Selahattin, dönemin subaylarından. Tam Bağbali'nin önünde büyük bir kalabalık vardı ve gösteri yapılıyordu. Bizim sınıftan Zeki adında bir teğmen nutuk söylüyordu. Sözünü bitirince yanına sokuldum. Ne var? Buradan uzaklaş, hükümeti deviriyoruz. Belki kan akacak. Ben kenardan yürüyerek sirkeciye indim. Oradan bir arabaya atlayarak vapura bindim.